Radyo Doktoru.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda her şeyin başı sağlık diyen program Radyo Doktoru işte karşınızda. Yapımcımız Didem Öztaşbaşı, teknik masada Aslı Yıkılmaz ve ben Doktor Ebru Cengiz. Bu hafta da sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz İlkay Mavuçsun'a çocuklarda beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerine etkilerini konuşacağız. Çocukluk çağı obezitesini ve ulaştığı sorunlara öncelikle konuşacağız. Onun arkasından da dinleyenlerimiz bilir, bizi takipçilerimiz biliyorlar. 30 Ocak günü İstanbul'dan canlı bir yayın yapmıştık ve İstanbul'daydık birkaç gün süresince. Ve o arada Doktor Derya Bingöl, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı. Kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdik. Annelik cerrahisi üzerine konuştuk. Sorularımız oldu. Sonrasında da röportajımızı dinleyeceğiz. Eğer bize ulaşmak isterseniz tüm sosyal medya hesaplarından Facebook, Twitter, Instagram, Radyo Doktoru yazarak bize ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyodoktoru@trt.net.tr, Türkiye'ninSesiRadyosu.com adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi ufak bir müzik arası veriyoruz. Arkasından sohbetimize başlayacağız.
Yaşananlar kim
aşkımız.
Doktor İlkay Mavi Tuna konuğumuz demişti ki hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Ebru'cum. Ben dinleyicilerimize de merhaba diyorum.
Bugün sizle obeziteyi konuşmak istedik. Biz hep erişkin obezitesini konuştuk. Defalarca doğru beslenmeyi konuştuk. Ama çocukta obezite var mı diye merak ettik. Evet. Şimdi bugün size onu soracağız.
Evet, çocuklarda da obezite var ve çağımızın hastalığı. Tüm dünyada ve ülkemizde de giderek obez çocuk sayısı hızla artmaktadır. Son 30 yılda yapılan araştırmalarda obez çocuk sayısının 2 katına çıktığını görüyoruz ülkemizde. Dünyada da gelişmiş ülkelerde özellikle obez çocuk sayısı hızla artmakta.
Erişkinlerdeki gibi çocuklarda da bir artış var o zaman.
Kesinlikle öyle.
Obez diyoruz da hani obezite ne demek?
Obezite vücut yağ oranının artması olarak tanımlanabilir.
Ne kadar olursa obez oluyoruz. Yani normalin bir üstü mü var?
Vücut kitle indeksi. Evet, erişkinde olduğu gibi çocuklarda da obezitenin değerlendirilmesinde vücut kitle indeksini kullanmaktayız. Vücut kitle indeksi ağırlığın boyun karesine oranıdır. Vücut kitle indeksi persentillerimiz var çocuklar için her ülkede yapılan. Bu persentil cetvellerinden değerlendirdiğimizde vücut kitle indeksi çocuğun %85'in üzerinde kalıyorsa fazla kilolu diyoruz. %95'in üzerinde çıkarsa vücut kitle indeksi obez olarak tanımlıyoruz.
Yani bu ülkesel olarak farklılıklar
gösterebilir, evet.
Yani o zaman genetik...
Yaşa göre, cinse göre de değişir. O yüzden persentil cetvellerini kullanmak gerekiyor. Erişkindeki gibi standart değer söylenemeyebilir.
Biz evde anlayabilir miyiz çocuğumuzun obez olduğunu?
Görüntüsüyle antropometrik ölçümler dediğimiz kol çevresi, vücut, karın çevresi, göğüs çevresi gibi bazı ölçümler olmakla birlikte en kesin tanı ölçütü ağırlık ve boyun oranlanmasıyla oluşan vücut kitle indeksidir. Bu nedenle doktor kontrolü gereklidir.
Yani bizim evde zaten çocuğun makbul olanı biraz kilolu olanıdır ya, öyle biraz gürbüz
evet.
Severiz biz. Onun için hani gözümüzde çok da anlaşılır bir şey değil galiba.
Evet. Ama obeziteye çocukluk çağı tombulluğu olarak bakmamak lazım. Obez çocukların %60'ının biz erişkin hayatta da obez erişkinler olarak devam ettiğini görüyoruz. Hatta ergenlerdeki obezitede %80 oranında erişkin hayatta sürebiliyor. Bu da erişkin hayatta görülen hipertansiyon, tip 2 diyabet, şeker hastalığı, kan yağları bozuklukları, metabolik sendrom gibi pek çok hastalığın risk faktörü.
O zaman çocuklukta da ciddi olarak seyredebiliyor yani.
Evet.
Obezite sonrasında sorun evet. Olabiliyor bizim başımıza.
Evet.
Peki bunun bir yaş sınırı var mı? Yani işte bebeklikte ya da 3 yaşından sonraki kilo obeziteye gidebilir gibi ya da insülin direnci şu yaştan sonra başlar diye.
Evet.
Yoksa her yaşta
çocukluk
olabilir.
Çocukluk çağından itibaren, bebeklikten itibaren obezite ortaya çıkabilir. Ancak insülin direnci, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon gibi sonuçları adolesan çağdan itibaren daha belirgin olmaya başlıyor.
Şimdi takip dediniz ya hocam, hani aile hekimlikleri ya da çocuk uzmanları. Biz çocuklarımızı bebekken götürüyoruz doktor, hiç aksatmayız özellikle de o aşı döneminde.
Evet.
Belki ilkokula kadar olan sürede maksimum götürüyoruz ama çocuk ortaokula geçtiyse ya da 5-6 yaşına geçip bir okul hayatı başladıktan sonra sadece hastalandıkları zaman doktora götürüyoruz. Normal boy kilo takibine götürmüyoruz.
Oysa düzenli olarak vücut ağırlığının, boyunun ölçülmesi, standart vücut kitle indeksi cetvellerinden değerlendirilmesi obezitenin erken saptanmasında önemli.
O zaman kaç yaşa kadar biz çocukları
götürüyoruz? 18 yaşına kadar çocukluk çağı olarak kabul ediyoruz ve bu yaşa kadar çocukların düzenli olarak ağırlık ve boy ölçümlerinin yapılması lazım. Vücut kitle indeksi yüksek çocuklarda da ileri tetkiklerin devam etmesi lazım. Tansiyon ölçümü, kan lipitlerinin ölçümü, kan şekerinin ölçümü, insülin direncinin hesaplanması gibi.
Belki erken ergenlikte böylelikle yakalanmış olacak değil mi? O da sanırım ciddi bir sorun.
Tabii. Şimdi obezitenin tetiklediği pek çok hastalık var. Obezitenin bizim en çok gördüğümüz, en başta gelen hastalığı tip 2 diyabet, şeker hastalığı. Bu erişkin hayatta çıkmakla birlikte adolesanlarda %4 gibi yüksek oranlar saptanabiliyor. Sessiz diyabet diyoruz. Yaptığınız tetkiklerle ortaya çıkıyor sadece. Yine kan yağlarının bozukluğu. Obeziteyle seyredebilir. Kötü huylu kolesterolde artış, iyi huylu kolesterolde düşüş saptanabilir. Karaciğer yağlanması obez çocuklarda çok görüyoruz. sinsi bir şekilde karaciğer yağlanması sadece ultrasonda %20 gibi bir oranda mesela saptanabiliyor. Bazen karaciğer fonksiyonları bozulabiliyor bu çocukların.
5 çocuktan bir tanesinde karaciğer
oldukça
yağlanması.
Yüksek. Evet, çok... obez çocukların 5'te birinde karaciğer yağlanması sessiz bir şekilde ilerleyebiliyor.
Çok ciddi bir oran.
Evet.
Peki nerede yanlış yapıyoruz?
Nerede yanlış yapıyoruz? Başta beslenme bozuklukları. Kaloriden zengin ama besin öğelerinden fakir, mineralden, vitaminden fakir beslenme. Fast food tarzı. Hızlı şekerlerin ağırlıkta olduğu bir beslenme tarzı. Çocuklarda obeziteye sebep oluyor. Diğer önemli faktör teknolojiyle birlikte, modern yaşamla birlikte çocukların hareketinin azalması. Çocuklar servisle okula gidip geliyorlar. Okuldan gelip bilgisayar ya da televizyonun başına oturuyorlar ve uzun saatlerce hareketsiz kalıyorlar. Günlük aktiviteleri sınırlı. Bütün bunlar alınan kalorinin çok yüksek olması ve harcanan kalorinin azalması obeziteyi tetikliyor.
Aslında tabii bizim de biraz ebeveynler olarak hani tempomuzun yoğun olmasıyla galiba ev içi, aile içi beslenmeyi de biraz ihmal ediyoruz. Yani 10 dakikada
kolayımıza geliyor.
Evet, hazırlayabileceğimiz şeylere bakıyoruz. Peki bir çocukta obezitede tedavide neler yapıyoruz?
Obezite tedavisi çocukluk çağında diyet ve egzersizden oluşur aslında. Ve davranışsal terapi dediğimiz çocuğun, ailenin motivasyonu. En önemlisi diyettir burada baş faktör. Diyeti çocuğun yaşına, cinsine ve ideal kilosuna göre ve aktivite durumuna göre planlanmalıdır. Çocuklarda hiçbir zaman aşırı kısıtlı diyetler, kaloriden çok fakir diyetler, proteinden çok yüksek diyetler önerilmez. Çünkü bu diyetlerle çocuğun büyümesi duraklayabilir. Bizim burada amacımız hem büyümenin devamı, hem ideal kiloya kavuşulması, hem de ideal kilonun korunmasıdır. Erişkin hayatta da bunun sürdürülebilir olmasıdır.
Hayat tarzı değişikliği istiyoruz aslında galiba.
Evet, onu da istiyoruz.
Hani erişkinde karbonhidrat oranını azaltırız. Hani ekmeksiz beslenme, şimdi glutenin azaltıldığı beslenme çok popüler biliyorsunuz.
Var.
Hani pediatride bunu çocukta uygulayabilir miyiz?
Hayır, altta yatan metabolik hastalığı, hormonal bozukluğu, herhangi bir sorunu olmayan obez çocuklarda diyet %55 karbonhidrat, %30 yağ ve %15 proteinden oluşmalıdır. Ve bu normal çocuk beslenmesinde de böyledir. Yani obez çocukların oranı farklı değildir. Yeterince vitamin ve mineral de içermelidir bu şeyin yanında. Yine 3 ana öğün ve 1 ya da 2 ara öğün içermelidir. Çocuklarda hiçbir zaman öğün atlamalı diyetler önerilmez. Uzun süreli açlıklar önerilmez. O 1-2 ara öğünde genelde sağlıklı ara öğünler. Ayran, yoğurt gibi, meyveli yoğurt gibi, kuru yemişler gibi sağlıklı ara öğünlerden oluşur.
Peki gece sütüne ne diyorsunuz? Hani severiz biz çünkü yatmadan önce çocuklara bir süt verelim, bir bardak rahat uyusunlar diye.
Gece beslenmeleri obez çocuklarda hiç önerilmez. Gece beslenmesi önerilmediği gibi yemeğin hızlı yemesi, yavaş yenmesi öneriliyor özellikle. Onu da vurgulamak istiyorum.
Biraz önce hani şey dediniz ya, metabolik bazı hastalıklar obeziteye sebep olabiliyor dediniz.
Evet.
Biz şimdi evde bir çocuğumuz var ve biraz fazlaca kilolu olduğunu düşünüyoruz bu çocuğun. Öncelikle bir diyet ve spor mu yaptıralım, yoksa çok ciddi hastalıkların belirtisi olabilir mi? Hemen alıp çocuğumuzu doktora mı götürelim?
Evet, şimdi obezite tanısı konduysa zaten çocuğun bir takım tetkiklerden geçirilmesi gerekir. Obezitenin egzojen dediğimiz aşırı kalori alımına bağlı yanlış beslenme, hareketsiz yaşam gibi faktörlere bağlı olabildiği bir kısım var. Daha çok böyle, ama daha az bir kısımda da metabolik ve hormonal bozukluklar olabilir. O nedenle altta yatan bu faktörler var mı diye tetkiklerin yapılması önerilir. Ondan sonra diyet ve egzersiz planlanır. Ondan sonra yaşam şekli değişiklikleri, davranışsal terapi planlanır.
O zaman öncelikle biz yılda bir kere çocuklarımıza büyüme gelişim takibi
düzenli
için...
Düzenli takip önerilir.
Düzenli 18 yaşına kadar hiçbir sağlık sorunu olmasa da götürelim. Ama
evet,
bu arada zaten hani belki de bizim hafif tombik dediğimiz çocuklarımızın obez olduğu ortaya çıkacak.
Evet.
Ve diğer tetkiklerde yapılmış.
Yapılması gerekir. Bazı hastalıkların sıklığı çünkü çok artıyor. Daha önce söylediğimiz gibi diyabetin dışında, İnsülin direncinin dışında tansiyon yüksekliği bu çocuklarda çok saptanıyor. Özellikle adolesan obezlerde %10-30 gibi yüksek oranlara varan tansiyon yükseklikleri görülmekte. Yine erken ergenlik, puberte prekoks dediğimiz ergenliğin daha erken yaşlara kaydığı tablo bu çocuklarda görülebilmekte. Ergen kızlarda PCOS dediğimiz polikistik over sendromu yine obez kızlarda daha sık görülmekte. Bütün bu hastalıklar açısından da bu çocukların takibi gerekir.
Kilo kontrolünü sağladığımız zaman bu hastalıklarda mesela tansiyonda erişkinde biz deriz ki bazen tansiyonu ve diyabeti kiloyu verdiğiniz zaman normal
evet.
de bulabilirsiniz.
Çocuklar için de geçerli. Mesela obez çocuklarda diyet çalışmalarında %10 civarında kilo kaybedildiğinde insülin direncinin düzeldiği görülmüş. İlaç vermeden sadece egzersiz ve diyet yoluyla insülin direncini toparlayabiliyoruz.
Peki çocuk egzersizi deyince nasıl oluyor? Neler yapılmalı?
Daha küçük yaş grubundaki obez çocuklarımızda günlük aktivite artışı, merdiven çıkma, ip atlama, oyun oynama, grupla sokakta oynama şeklinde önerilebilir. Yaşı uygun olan çocuklarımızda da yüzme, basketbol, voleybol, grup sporları, aktif spor olabilir. Ama bütün bunların dışında en çok yapılabilirliği olan yürümedir, yürüyüştür. Her yaşta herkes yürüyebilir diyoruz. Bu çocuklara günlük 1 saat, haftada 5 gün yürüyüş önerilir. Ve 1 saat yapamayan çocuklarımız için de günde 2 kez 30'ar dakikadan yine haftada 5 gün yürüyüş ideal bir spor olur. Günlük aktivite artışını da desteklemek lazım ailelerin özellikle. Televizyon ve bilgisayarı kısıtlamak gerekiyor. En çok teknolojinin artışı zaten etkiledi obezite artışını. Bu çocukların televizyon ve bilgisayar başında geçirdikleri saati ödev hariç günlük yarım saatle kısıtlamalıyız. Hafta sonları da 2 saatle kısıtlamalıyız.
O zaman ailelere ciddi iş düşüyor.
Evet, ailelerin bu konuda uyarılması, öğretilmesi gerekiyor, motive edilmesi gerekiyor.
Çünkü hani bütün ilgimizi, çocukla oyalanma zamanımızı biz o ilk 5 yaşta tüketmiş oluyoruz. Ondan sonra okul çocuğu olduktan sonra kendi bilgisayarıyla, işte dersiyle ya da kendi sosyalleşebildiği kadarıyla kendi haline bırakıyoruz. Galiba biz de orada yanlış yapıyoruz diye düşünüyorum. Bu insülin direncinde erişkinde ilaç kullanımı vardır. Pediatride de ilaç kullanımları var mı?
Evet. Çocukluk çağı obezitesi için ilaç kullanmıyoruz. Diyet egzersiz öneriyoruz. Ancak çocukluk çağında da obezite ile birlikte insülin direnci, glikoz toleransı bozukluğu ve tip 2 diyabet mellitus varsa metforminin bu çocuklarda başarılı sonuçları vardır. Özellikle adolesan yaş grubunda kullanılabilir.
Yeme bozukluklarında psikolojik faktörler, hani çocuğun da psikolojik sıkıntısı olabilir mi ya da tetikliyor olabilir
Tabii
mi?
Tabii ki bu obez çocuklarda yalnızlık, keder, sinirlilik durumlarında artış, kendini sevmeme, aileye küsme, anne baba ilişkilerinde problem aile içinde ve okul başarısında düşme saptanmıştır. Yine obez çocukların ileriki yaşlarda da cinsel hayatlarında problemler, aile içi evlilik problemleri, hatta evlilikten kaçışlar söz konusu olabiliyor. Psikolojik sorunlar öne çıkabiliyor.
Tedavi öneriliyor mu? Çocukta da hani bir çocuk psikiyatrisine gitme,
yeme bozukluğu için. Tabii obezite konusunda davranışsal terapi dediğimiz tedavi önemli. Yani çocuğun motivasyonu, kendisinin bu işe katılıyor olması, diyetine, egzersizine uyuyor olması davranışsal terapiyle desteklenir ve bu kontrol de edilir. Haftalık 15 günde bir ve aylık kontrollerle çocuğun kilo vermesinin teşvik edilmesi gerekiyor.
Çocukla o zaman bir takım şeyleri paylaşacağız ve hani ortak konuşarak karar vereceğiz galiba.
Evet, anlayabilen çocuklarda özellikle.
Şimdi hani zaman olarak da çok şey değil. Hani alışveriş özgürlüğümüz var diyeyim. Markete gidiyoruz, şekerli gıdalar, işte abur cuburlar, patates cipsleri. Bunları çok görüyoruz. Hani biz erişkin olarak bile zaman zaman aman tadına bakalım şeklinde bir duygu geliştiriyoruz. Peki çocukları bundan almak ya da işte bunları vermemek daha psikolojik anlamda sıkıntılı bir durum olmuyor mu? Nasıl açıklayabiliriz çocuğa mesela?
Hayır, bunu çok küçük yaşlardan itibaren ailedeki beslenme alışkanlığı haline dönüştürürsek çocuk da bunu kabulleniyor. Hatta benim hastalarımdan ben hamburger yemem, ıspanak isterim diyen hasta olabiliyor.
Gerçekten.
Bu nedenle ailelerin küçük yaştan itibaren düzenli, düzgün beslenme alışkanlığını çocuğuna vermesi lazım. Hızlı kalori, çok kalori içeren, hızlı şeker içeren gıdalardan uzak durulması lazım. Çocuğa da öğretilmesi lazım.
Kantinlerimizde biz çok şanslıyız ülke olarak diyorum. Hani pek çok Avrupa ülkesinden önde başladı,
evet,
bizim Milli Eğitim Bakanlığımız
başladı.
Değil mi? Ama bazı okullarda beslenme götürme işi devam ediyor. Biliyorsunuz hani ara öğün olarak okul saatleri uzadığı için.
Evet.
Çocuğun yanına koyacağımız beslenmelere neler koyabiliriz?
Beslenmelere besin değeri yüksek, çocuğun gelişimine katkısı olan, büyümesine katkısı olan, mineral ve vitamin açığını kapatan dengeli besinler koymalıyız. Mümkün olduğu kadar taze, işlenmemiş, katkısız gıda koymalıyız. Bunlar neler olabilir? Meyveler olabilir, kuru yemişler olabilir, süt olabilir, ayran olabilir, yaş grubuna göre meyveli yoğurt olabilir. Bunlar çocuğun hem gelişimine katkıda bulunur hem de obezitenin önüne geçer.
Ama meyve sularını önermiyoruz.
Hazır meyve
galiba.
Suları hızlı şeker içerdikleri için önermiyoruz. Taze meyve öneriyoruz.
Çünkü en çok gördüğümüz o bir şey beslenmelerde,
evet,
patates, kızartılmış patatesler, meyve suları ve kurabiyeler
kaloriden
oluyor.
Kaloriden yüksek, onları da önermiyoruz. Çocuğun harcadığı kaloriden fazla kalori verdiğimiz zaman obeziteyle sonlandığını biliyoruz çünkü.
Bir de yemek seçme gibi bir şey var işin açıkçası. Hani bunun belki de yemek seçmenin sebep olduğu bir şey, onu da bilemiyorum. Bazı çocuklarımız da çok zayıf. Yani
evet,
o durumda ne yapalım?
O durumda da daha baştan bebeğin anne sütüyle başladık ya beslenmeye.
Evet.
İlk gıdaya başladığımız andan itibaren çocuğa değişik tatlardan, aileye uygun, geleneğe uygun, ülkeye uygun besinlerden tattırarak başlamak çok önemli damak tadının gelişiminde. Her ülkenin kendi özel beslenme şekli var, yemekleri var. Dolayısıyla katkısız olan, doğal olan ama kendi özel yemeklerimizle çocukları ek gıdaya başlatabiliriz. Bu şekilde düzgün bir beslenme alışkanlığı kazandırırsak sorun olmaz. Yeme bozukluklarının tabii bir de negatif formu var. Daha az beslenen çocuklarımız. Mantüsyon dediğimiz çocuklar. Bunu da bir sonraki konumuzda konuşabiliriz.
Tamam. Peki ek gıdaya, anne sütünden ek gıdaya geçişi ne zaman öneriyorsunuz?
6 ay. İlk 6 ay eğer bebeğin gelişimi iyi, annenin herhangi bir sorunu yok ve süt akışı iyi ise, bebeğin de tartı alımı iyi gidiyorsa sadece anne sütü öneriyoruz. Su bile vermeden. Daha sonra 6 aydan sonra ek gıdalara sağlıklı taze gıdalarla başlıyoruz.
Onlar nasıl şekilleniyor? Hani muhallebiler vardı, pirinç unuyla,
evet,
yapılan,
evet,
hala onlar var mı?
Onlarda da daha çok taze meyve, meyve suyu, meyve püresi evde yapılmış, yoğurt, ev yoğurdu, sebze çorbaları, onlarla başlıyoruz. Hazır kavanoz gıdaları çok önerilmez. Katkılı herhangi gıda önerilmez bebeklere. Yine çocukluk çağında da, erken çocukluk çağında da bebeğe katkılı hiçbir zaman besin önermiyoruz.
İş gene bize düştü hocam o zaman. Mutfağa gireceğiz anneler olarak.
Evet.
Değil mi? Taze taze
toparlayacağız.
Taze taze pişireceğiz. Kendimiz de örnek olmak adına galiba biraz biz,
evet,
de onlarla beraber sofra alışkanlığı geliştireceğiz. Peki yeme hızı açısından söyleyeceğiniz bir şey var,
evet,
mı?
Evet, onu korunmada vurgulamıştım ama onunla ilgili bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Yemek yeme hızı çok önemli. Avrupa Pediatri Kongresi'nde ödül alan bir çalışma var bu konuda. 12 ay süren bir çalışmada adolesan obez çocukların bir kısmına yemek tabağına bir uyarıcı koyarak hızı düşüren bir sistem kurulmuş ve daha yavaş yedirilmiş. Aynı diyet, aynı besinler diğer gruba normal hızda yedirilmiş. 12 ayın sonunda baktıklarında yemeğin yavaş yiyen grupta vücut kitle indeksinde düşüş, insülin direncinde düşüş saptanmış. Hatta yorumcular dramatik bir sonuca varmışlar. Sanki mide küçültme ameliyatı yapılmış gibi, gastrik bypass olmuş gibi bu çocukların vücut kitle indeksinin ve insülin direncinin düştüğünü söylüyorlar.
Şahane. O zaman ailece oturup yemek saatinde,
evet,
hafif de sohbet ederek,
ederek yavaş, düzgün, iyi gıdalarla beslenme.
Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize sağlıklı, güzel günler diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Doktor İlkay Mavitun'a, çocuk hastalıkları uzmanı, bugünkü konuğumuzdu. Yine çok güzel şeyler öğrendik çocuk beslenmesine dair. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık
ben
hocam.
Teşekkür ederiz.
Şimdi ufak bir müzik aramız var. Onun arkasında Doktor Derya Bingöl'le yaptığımız annelik cerrahisi röportajını yayınlayacağız. Mutlaka dinlemenizi öneririm. Çok keyifliydi. Sesi Radyosu'nda Radyo Doktor programına devam ediyoruz. İstanbul'da bir konuğumuz var. Operatör Doktor Derya Bingöl, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi anabilim dalında. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
Annelik çok keyifli, aynı zamanda yorucu, aynı zamanda hani yıpratıcı da bir hayat süreci diyelim. Nasıl bir süreç annelik sizce? Gebelik nasıl bir süreç? Vücudumuzda neler oluyor?
Bir kere çok farklı bir süreç, çünkü hem anatomik olarak vücutta çok fazla bir değişiklikler olmaya başlıyor anne vücudunda, hem de fizyolojik olarak tüm hormonlar değişiyor. Yani hava durumu gibi diyebiliriz, yani yazdan kışa ya da kıştan yaza geçiş gibi farklı bir süreç olarak tarifleyebiliriz. Ama tabii çok da hani muhteşem bir şey, çünkü dünyaya yeni bir canlı geliyor ve siz ona hani bir nevi o süreçte ev sahipliği ediyorsunuz ve bir hani taşıyıcılık görev görüyorsunuz ve sizden bir parça bir genetik hani dünyaya aktarmış oluyorsunuz.
Çok güzel.
Yani hani her taraftan bakmak lazım, ama tabii bir kadın için hem çok güzel bir şey, hani harika bir şey isteyen için, aynı zamanda da tabii vücudunda olan hani geçici ve kalıcı değişiklikler anlamında da hani birazcık sancılı süreçler olabilir ve biz orada devreye giriyoruz zaten.
Aslında gebelik öncesinde daha çok kaygısı var değil mi? Hani yaşla, evet, da ilgili olabilir diye düşünüyorum. Hani, hı-hı, gebelik öncesi hepimizde olur böyle. bütün anne adaylarında, hatta planlı oluyor artık, annelik planlanıyor zaman olarak. Hı hı. Çünkü eğitimlerimiz var, yaş olarak daha geç anne olmaya başlıyoruz.
Evet. Ve
bu planlamayla beraber vücudumuzda bir takım değişikliklerin, hı hı, olacağını da, konusunda da farkındalığımız artıyor.
Evet, öncesinde kaygılanmalar başlıyor. Yani hani çok basit bir örnek vermek gerekirse, artık neredeyse bütün anneler hani bize daha gebelikleri sürecinde veya gebelik öncesinde, işte gebelik planlıyoruz, işte cildim çatlamasın, hani ne yapayım, ne kullanayım, hani ne krem süreyim, öyle başvurular oluyor dermatoloji veya plastik cerrahi kliniklerine hani daha öncesinde.
Peki var mıdır önceden alınabilecek önlemler? Gebeliği planlarken bu çatlaklar, çatlakların tedavisi var mı? Öncelikle onu sorayım.
Yani çatlakların tedavisi şöyle, medikal estetik işlemlerle beraber, çeşitli cihazlar ve çeşitli uygulamalarla beraber hani hafifletilebiliyor diyeyim. Öyle tamamen yok edilemiyor ama çok daha azaltılabiliyor artık, veya önlenmesi için çeşitli hani medikal kremler mevcut.
O kremler işe yarıyor mu?
Herkeste değil. Hani deri kalitesi çok çok önemli ama hani deri kalitesi iyi olan bir kişide de önlemeye yardımcı oluyor. En azından azalmasını sağlıyor, öyle söyleyeyim. Az oluşmasını sağlıyor diyeyim.
O zaman kullanmak lazım.
Tabii, önceden hani planlarken.
Peki, bir takım estetik ameliyatlar genç yaşlara kaydı diye düşünüyorum.
Aslında hepsi öyle yani.
Değil
bütün
mi?
Hem
burun da öyle.
Evet, hem yüzle ilgili hem de vücutla ilgili estetik ameliyatlarla ilgili talep tabii çok fazla arttı. Özellikle hani medya ve sosyal medya, artık hani herkesin internet erişimi, medya erişimi, sosyal medya erişimi, akıllı telefonlar tabii günlük hayatımıza girdikten sonra insanlar hani istedikleri şeylere çok daha kolay ulaşabiliyorlar artık ve hani görsellik, fiziksel olarak güzellik, daha böyle beğenilme isteği de çok tabii ki de daha ön plana çıktı ve bu sebeple bize başvurular da çok çok arttı. Meme ile ilgili de hani söylemek istediğim, onun dışında hani annede az önce birazcık eksik de kaldı, onu da tamamlamak istiyorum. Hani annede dedik, çeşitli süreçlerle ilgili işte fizyolojik değişiklikler oluyor, hormonal değişiklikler oluyor dedik, anatomik değişiklikler oluyor. Hani fizyolojik değişikliklere bizim çok katkımız yok ama anatomik değişikliklerle ilgili neler oluyor diye baktığımız zaman, karın bölgesinde öncelikle hani bebeğe bir yatak hazırlanıyor orada.
Evet.
Anne onu karnında taşıyor. Ve o noktada bizi ilgilendiren, orada temel olarak ilgilendiren karın bölgesinde 3 tane dokumuz var. İşte dışarıdan içe bakacak olursak deri dokumuz.
Hı hı.
Derimiz bir organımız ve bu dokumuz karın bölgesinde büyümeye başlıyor. Çünkü orada bir yatak hazırlayacak bebeğe. Deri büyümeye başlıyor. Burada eğer deri kalitemiz iyiyse, yani elastikiyeti fazla ise, iyi esneyebiliyorsa, iyi bir lastik gibi düşünmek lazım, orası bizde kalıcı deformite bırakmadan esneyebiliyor, büyüyor. Ve daha sonrasında, doğum
kalıcı
sonrasında da...
Kalıcı deformite derken çatlağı mı kastediyorsun?
Çatlaklar ve deri fazlalığı, sarkıklıkları kastediyoruz. Daha sonrasında da tekrar eski haline veya eskiye çok yakın bir hale dönebiliyor. Ama hani maalesef hepimizin elastikiyeti, deri kalitesi o kadar yüksek değil. Veya eğer anne, az önce dediğiniz gibi hani ileri yaş bir anne ise, ki artık daha ileri yaşlarda bebek sahibi olmak, hı hı, hani sosyal durumlardan dolayı daha mümkün, veya deri elastikiyeti çok çok iyi değilse, bu esnemeler her zaman geri dönüşümlü olmayabiliyor. Veya hızlı bebek hızlı büyüdüyse veya çoğul gebelik varsa, o zaman o deride çatlaklıklar oluşuyor ve deri hani küçülebileceğinden daha fazla ölçüde büyümüş oluyor. Bu durumda da ameliyat doğum sonrasındaki süreçte karında hem deri fazlalığı, sarkıklık, toparlanamayan bir sarkıklık, hem de çatlak, hani striya dediğimiz çatlak görüntüler, hı hı, mevcut oluyor. Ve biz o noktada devreye giriyoruz deriyle ilgili.
Peki ne kadar bekliyorsunuz? Doğumdan ne kadar süre sonra bu artık geriye dönmez, hı hı, bir esnekliktir kararı, hı hı, verebiliyoruz?
Biz o noktada o bölgenin tamamen iyileşmesini istiyoruz. Bir kere hani rahimin küçülmesini, iç organların çeşitli anatomik olarak eski pozisyonunu almasını, minimum 6 ay ama tercihen estetik cerrahi ameliyatlarında karın bölgesi doğumdan sonra 1 yıl geçmesini tercih ediyoruz, beklenebiliyor ise. Eğer hani 1 yıl bekleyemeyecek kadar durumdaysak da en az 6 ay geçmiş olması gerekiyor. Çünkü vücuda kendini iyileştirmesi için hani bir şans vermemiz lazım. Orada deriden başka aynı zamanda cilt altı yağlı dokumuz kalınlaşıyor. Yani bir kere gebelikte kilo alıyoruz, hani bel bölgemiz kalınlaşıyor. Artı orada içeride karın kaslarımız var, rektus kaslarımız, o kaslarımız ayrışıyor, büyüyor hani. Ve oraya bir cerrahi planlıyor isek, biz bunların hepsini, işte bel bölgesinde kalınlaşma varsa, yağlı doku varsa oraya liposuction, deride fazlalık varsa işte derinin gerilmesi, aynı zamanda göbek kasları ayrıştıysa ve o beklenen 6 ay 1 yıl sürecin sonunda tekrar eski orta hatta gelemediyse, o bölgeye tekrar sıkılaştırma. Yine cilt altı yağlı dokuda fazlalıklar varsa, hani o yağlı dokuyu azaltıcı. Yani hepsini beraber karın bölgesi için böyle.
Aslında birkaç ameliyat gibi değil mi? Yani öyle bir saydınız tabii, tabii, tabii, tek öyle, bir şey gibi
aslında
değil.
Aslında yani hani sadece deriyi gerdik bitti değil tabii ki de iş. O bölgedeki bütün problemleri anneye göre yani hani kişiye göre planlanıyor.
Peki.
Yine meme de öyle.
Peki bir böyle bir operasyon planladık. Sonrasında ikinci ya da üçüncü gebeliğimiz varsa onları etkiliyor mu? Yoksa bütün doğumları yapalım işi bitirip öyle mi size gelelim?
Şimdi tercihen bizim tabii ki de doğum işinin bitmiş olması çok daha güzel. Ama eğer bir gebelik planlıyorsak ileriki dönemde bu ameliyatları olmak gebelik planlamaya engel değil. Sadece hekimimize onu söyleyeceğiz. Hocam ben bir karın germe ameliyatı planlıyorum ya da hani bu problemlerden kurtulmak istiyorum ama ben sonrasında da gebelik planlıyorum derlerse onlara göre yapıyoruz o zaman o ameliyatı. Karın germe işleminde o zaman mesela karın kaslarını orta hatta alıp orta hatta tamir yaparken kalıcı dikişlerden kaçınıyoruz. Hani daha geçici eriyen dikişler kullanıyoruz veya çok ayrışma yoksa hani karın kasları ile ilgili karın kaslarına müdahale etmiyoruz. Sadece cilt ve cilt altındaki yağlı dokuya müdahale ediyoruz. Böyle bir durumda hani böyle bir karın germe ameliyatında hani kişiye özel planlanan ileride gebelik planlanabilir. Hani o zaman bir sıkıntı olmaz. Ama hani bunu bilmeden kalıcı tekniklerle yaptıysak o zaman problem olur. O yüzden ileride bir gebelik planlıyor isek ama estetik ameliyatımızı da yaptırmak istiyorsak öncesinde hekimimizi bu konuda bilgilendirmemiz yeterli olur. Yani ona uygun teknikle yapılır.
Peki bu konuda bilgimiz yoktu. Gebelik bitti. Üstünden 10 yıl geçti. Böyle bir sarkıklık var. Çünkü doku sarkıklıkları yaşla beraber da değil mi? Daha da artıyor. Aynen. 50 yaşında, 55 yaşında o sarkıklıklar biraz daha dokular kendini bırakacak ve daha kötü. Hem estetik anlamda daha kötü hem de sağlık anlamında da zorlayabilir kişileri. Peki bu bir yıl değil de 15 yıl geçmiş olsa da bu cerrahi işlemi yaptırabilir mi dinleyenlerimiz?
Tabii tabii yapılabilir. Hani hiç sıkıntı yok. Hastanın anestezi alması ile ilgili hani daha ileri yaşta eşlik eden hani ciddi bir rahatsızlığı yoksa her yaşta ameliyat edilebilir. Bizim o verdiğimiz süreler hani o 6 ay 1 yıl dediğimiz süreç en erken olma dönemidir. Yani hani ama ondan o 1 yıldan sonra istediği zaman hasta bununla ilgili deformitesi için bize başvurabilir. Ameliyatına olabilir. Bir sakınca yok hani zaman geçmesiyle ilgili olarak.
Peki bu arada bir dünya şey saydık ya hani karında yapmamız gerekenlere dair iyileşme süreci nasıl?
Karın ameliyatı ile ilgili ortalama olarak iyileşme süreci hani 3 hafta kadar biz ağır aktivitelerden ve günlük aktivitesini birazcık kısıtlamasını istiyoruz 20 gün kadar. 6 haftada ağır spor hani ağırlık kaldırmamasını istiyoruz. Kalıcı son halini alması hep biz yara iyileşmesi bütün ameliyatlar için öyle deriz. Kalıcı son şeklini alması izlerin son halini alması her şey bir yıldır ama hasta ortalama 3 hafta içerisinde hani karın germe ameliyatından sonra günlük hayatına döner.
Bu korse kullanımını öneriyor musunuz?
Hı hı, yine tabii öneriyoruz. Hastalarımızı biz zaten ameliyattan sonra direkt bir korseyle çıkarıyoruz. Onu da 3 hafta kadar kullanmasını öneriyoruz.
3 hafta yeterli bir süre. Evet. Tamam, teknoloji iyi gidiyor o zaman. Eskiden o süreler de daha fazlaydı
uzundu,
değil
tabii,
mi?
Tabii artık şimdi daha hızlıyız.
Peki memeye geçmek istiyorum ben. Önce şeyi soracağım. Gebelik öncesi bu meme cerrahisi yaptıran kişilerde gebelik sonrası emzirmede, süt vermede sorun yaşanıyor mu? Protezlerde özellikle meme büyütmelerde.
Şöyle eğer mesela dikleştirme, küçültme veya toparlama hiçbir şekilde yapılmadıysa, sadece meme protezi ameliyatı yapıldıysa hiçbir şekilde engel değil. Çünkü bu çok merak ediliyor. Hani silikon protez taktırmak istiyorum, emzirmeme engel olur mu? Bu olmaz. Bu hani bilimsel olarak kanıtlanmış şeyleri söylüyorum tabii ki de. Çünkü o meme protezi silikon bir yani silikon bir balon gibi silikon bir kapsül. Dışında daha sert bir silikon kapsül var. İçi de daha jel kıvamında yine aynı yapıdan bir silikon var. Ve tamamen hani bir kapsül balon şeklinde olduğu için biz onu meme dokusunun yani memenin süt verme kanallarının bezlerini hiç ellemeden onu ya meme dokusunun altına yani meme dokusuyla kas arasına koyuyoruz ya da kas altına koyuyoruz. Yani iki farklı planda da onu kişiye göre hani özel durumları var işte muayeneye göre karar veriyoruz. Kas altına veya kas üstüne koyuyoruz ama meme dokusunu ellemiyoruz sadece silikon protez ameliyatında. O yüzden süt vermeyle ilgili annenin hani zaten bir problemi yoksa engel olmaz hani öyle bir şey yok. Küçültme ve dikleştirme ameliyatları ile ilgili de yine çok çok ekstrem durumlar hariç artık tekniklerin çoğunda hani meme bezleri ve süt kanallarını koruyabiliyoruz. Yine burada da hani özellikle kişilere söylemek istediğim hekimlerine bunu söylemeleri hani ameliyat öncesinde işte ben bir gebelik planlıyorum sonrasında hani lütfen buna uygun hani ameliyat yapılması şeklinde. Artık çok çünkü teknikler hani cerrahi teknikler de çok ilerledi hani bilimsel araştırmalar çok şey yapıldı. Hani meme küçültme ve dikleştirme ile ilgili söyleyeceğim eğer meme başları çok çok aşağıda değilse hani çok ekstrem durumlar yoksa ondan sonra ve herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde büyük ölçüde bu süt kanalları, süt bezleri korunur. Ama o tabii kişiye göre yine öncesinde değerlendirme yapmak gerekir.
Peki bu koyduğumuz protezler, aha, şimdi meme kanser de çok önemli ve onda da, aha, taramalar yaptırıyoruz. Hani hastalarımıza sürekli uyarıyoruz. Tarama testlerini etkiler mi protez varlığı?
Şimdi şöyle, meme kanseri yine meme silikon protezleri meme kanserine yol açmaz. Hani o da bilimsel olarak gösterilmiş. Hatta aksine meme kanserinin saptanmasını arttırmış. Çünkü şöyle, kişiler memede silikon protez olması gerekçesiyle, çünkü biz şöyle hani ameliyatlarda önce hastanın güvenliği. Hani estetik ameliyat yapıyoruz ama birinci önceliğimiz hastanın güvenliği. Zaten ameliyat öncesinde kadınlara mutlaka bir meme görüntüleme, işte 35 yaş altındaysa 35-40 yaş altında mı ultrason, 35-40 yaş üzerindeyse bir mamografi mutlaka çektiriyoruz. Çünkü bir bazal hastanın meme haritasını görüntülemek gerekir. Bir kitlesi var mı yok mu? Çünkü hani meme kanseri maalesef kadınlardaki en sık ikinci kanser, deri kanserlerinden sonra özellikle Türkiye hani rakamlar her 8 kadından bir tanesinin hani ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riski var. Hepimiz için geçerli ve o yüzden de hani 35 yaş üzerinde işte tarama programlarına aslında hepimizin girmesi gerekli. Ama maalesef hani silikon taktırmış birisi, silikon operasyonu geçirmiş bir hasta çok buna düzenli gelip gidiyor. Çünkü hani hep orada bir risk görüyor, kontrol ettirmek istiyor. Evet. Yıllık takiplerine geliyor gidiyor. O yüzden hani meme kanseri aslında taranmasını etkilemez. Sadece mamografi için özel bir çekim tekniği vardır. Yani hani içeride silikon protez. Hı hı. Meme ultrasonunda standart, normal. Hani silikonu olmayan bir hastayla silikonu olan bir hastaya aynı teknik yapılıyor. Ama mamografi için protezli hastada özel bir çekim tekniği vardır. Hani onu sadece o mamografiyi çekecek olan radyoloji teknisyenine ve hani radyoloji hekimine bildirmek gerekir protezli meme olduğunu. Onlar ona uygun şekilde Oakland mamogram denilen bir teknikle çekebiliyorlar. Yani bir hani meme kanseri tanısına herhangi bir şey olmaz. Engeli olmaz, öyle söyleyebilirim.
Evet. Peki son olarak da sanırım süremizin sonuna geliyoruz. Bu memedeki post op dediğimiz yani ameliyat sonrası iyileşme süreci ne kadar sürüyor?
Yani yine ameliyatlara göre değişiyor ama ortalama 3 hafta civarında diyebilirim yine.
Peki hani gebelikten sonra hani hamilelik sonrasındaki ameliyatı ne zaman planlamalıyız? Hani özellikle de emzirme döneminin gibi. Evet sonunda mıdır bu?
O da çok önemli. Mesela işte hamilelik döneminde kilo aldık, memeler birazcık büyüdü. Sonra emzirdik. Emzirme döneminde yine süt kanalı üretimiyle beraber daha da büyüdü ve emzirme dönemi bitti. Ondan sonra memelerin hacmi boşalmaya başlıyor. Deri küçülüyor, meme hacmi küçülüyor. Ondan sonra orada da hemen emzirme bittikten hemen sonra hastalar bize geliyorlar. Hocam biz bu ameliyatı olabilir miyiz diye. Orada da söylemek istediğim şey, minimum 6 ay süt kanallarının ve süt bezlerinin gerilemesini beklememiz lazım. Çünkü süt kanalları ve süt bezleri gerileyecek, meme ödemini atacak, şişliğini atacak ve dokular daha anatomik, daha fizyolojik ölçülere gelecekler. Ondan sonra hani karar verecek. En az yani emzirme bitecek ve emzirmenin bitmesinin üzerinden en az 6 ay geçecek meme ameliyatı yapabilmemiz için.
Bunda da eğer sonrasında bir gebelik düşünüyorsak cerrahi öncesi.
Yine cerrahımıza söyleyeceğiz. Aynen öyle, uygun tekniklerin
peki
kullanılması için.
Peki bu emzirme sonrasında memelerde olan asimetri, bir memenin büyük olması, diğerinin, hı-hı, küçük olması, onu da çok sık gördüğümüzü düşünüyorum, evet, ben hasta şikayetleri olarak. Hı-hı. Onu da cerrahi olarak halledebiliyor muyuz?
Evet, yani bu ameliyat sonrasında o asimetrileri çok daha minimuma indirme şansımız mevcut. Hani cerrahi teknikleri ona göre planlıyoruz. İşte protez koyacaksak işte farklı protezler kullanılabilir. Dikleştirme yapacaksak hani aynı seviyeye çekilebilir. Hani birebir mükemmel muazzam simetriler hani yakalamayı beklemek çok hani
zor.
Evet zor ama bariz asimetrileri çok çok daha simetrik hale getiriyoruz. Ona peki, uygun planlama yapıyoruz yani hastaya uygun.
Süper. Peki cilt soralım, hani o doğumda yüzümüzde olan bir takım değişiklikler, hı-hı, var, lekelenmeler var. Tıp bunun çaresini buldu mu?
Şöyle söyleyeyim. Hormonlara bağlı olan değişiklikler ortalama gebelik bittikten sonra Ortalama 6 hafta içerisinde annenin hormonal değerleri daha normal seviyelere, gebelik öncesi döneme dönüyor. Hormonal değişikliklerin ciltteki işte bazıları geri dönüyor, bazıları kalıcı oluyor. Özellikle melazma dediğimiz problem ciltte kalıcı. Melazma ile ilgili olarak hani bu gebelik sonrasında özellikle dermatologların uyguladıkları hem medikal tıbbi ilaç tedavileri, çeşitli krem, hem de çeşitli lazer teknolojileriyle, çeşitli cihaz teknolojileriyle artık çok çok daha hani bazıları bir iki seansta yok edilebiliyor. Yani büyük bir kısmının tedavisi var, öyle söyleyeyim. Hani dirençli melazma olguları tabii ki de var. Hani %100 her vakada hani mükemmel sonuçlar yok. Ama hani lazer teknolojisi ve medikal estetik çeşitli krem tedavileri ve dermatoloji hekimlerinin de özellikle devreye girip ilaçları reçete etmeleriyle çoğu melazmanın da tedavi edilebiliyor artık.
Süper, iyi ki varsınız. Hani
teşekkür ederim.
Yaşadığımız sıkıntılarda bizi genç kızdığımız kadar belki iyi olmasa da ona yakın hale getireceğinize emin olduk. Bu hani içimizi rahatlatan bir şey. Fakat önleme adına söyleyebileceğiniz bir şey var. Hı-hı. Mesela bu cilt lekelenmesinin olmasını, hı-hı, önlemek ya da karında bu çatlakların önlemesini olmasını önlemek adına hani bizim evde yapabileceğimiz pratik birkaç öneri, hı-hı, var mıdır acaba?
Yani cilt lekeleriyle ilgili hani biz hem cilt, yani genel olarak biz cildin yaşlanmasını engellemek için hep güneş koruması öneririz. Hani aslında bizim temel böyle çok basic, yani çok basit önerilerimiz, evet, vardır, öyle, evet, söyleyeyim. Ciltle ilgili hani yeterli nemlendirmeyi sağlamak bir, hı-hı, cildi genç tutabilmek için veya hani yaşlanmasını geciktirmek için ve güneşin hani zararlı ultraviyole A ve ultraviyole B etkilerinden korumak. Gebelik sürecinde de öyle. Bu lekeyi cildimizin yatkınlığı yapıyor ama mesela ultraviyole görmemiş bir ciltte de bu lekelerin oluşma ihtimali çok çok daha az. O yüzden mümkün olduğu kadar güneşten korumamız gerek. Özellikle yaz aylarında gebelik geçiriyorsak. İşte şapkalar, açık renkli giysiler, çok gün ışığının çok aktif olduğu saatlerde dışarıda olmamak gibi şeylerle beraber ve uygun güneş koruma kremleriyle birlikte. Yine karın bölgesi için hani aslında yapabileceğimiz en kontrol edebiliyorsak işte diyetisyen eşliğinde. Hani daha
çok
sağlıklı bir şekilde.
Almadan.
Evet. Çok fazla kilo almamaya çalışmak. Özellikle çatlakların hani en büyük sebeplerinden bir tanesi hızlı kilo almak. Kısa dönemde yani derinin esneyebileceğinden fazla hep yani gelen çatlak hastalarında hani poliklinikte de bu hani hem bilimsel bilgi hem de bizim poliklinikte de çok, hı hı, gördüğümüz bir şey. Hasta eğer kısa dönemde çok hızlı kilo aldıysa ve çok hızlı kilo verdiyse o kişilerin ciltleri çatlamaya daha çok meyilli oluyor. Hani ona biraz dikkat etmek, diyetimize biraz dikkat edersek birazcık daha az.
Peki badem yağı öneriyor musunuz?
Evet, badem yağının da hani oluşumuna azalttığı gösterir.
Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
Ben de hem sizlere teşekkür ederim, hem dinleyenlere hem de TRT'ye teşekkürler.
Operatör Doktor Derya Bingöl, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı bugün konuğumuzdu. İstanbul'da çok keyifli bir sohbet yaptık. Çok da faydalı bilgiler verdik diye düşünüyorum. Bu kaydımızı, röportajımızı İstanbul'da yaptık. Teknik masada Erol Doğu bizlere yardımcı oldu. Kendisine de çok teşekkür ederiz.
Şarkıyı kalmıştı çok eskiden. Sözleri dedim bari yazayım en baştan yeniden. Dün yeniden baktım eskilere benim yeni evden. Her şey değişmiş ama nakarat kalmış söylüyorum aynen yeniden. Her gelene yok sayıp darlanmaksa benim tarzım. Her gelene hırlayıp harlamaksa farzım. Her gidenin ardından ahlanmaksa arzım. Belki de bana benim gibi bir ahmak lazım. Belki de bana benim gibi bir ahmak lazım. Dün yeniden dinledim bu şarkıyı kalmıştı çok eskiden. Sözleri dedim bari yazayım en baştan yeniden. Dün yeniden baktım eskilere benim yeni evden. Her şey değişmiş ama nakarat kalmış söylüyorum aynen yeniden. Her gelene yok sayıp darlanmaksa benim tarzım. Her gelene hırlayıp harlamaksa farzım. Her gidenin ardından ahlanmaksa arzım. Belki de bana benim gibi bir ahmak lazım. Her gelene yok sayıp darlanmaksa benim tarzım. Her gelene hırlayıp harlamaksa farzım. Her gidenin ardından ahlanmaksa arzım. Belki de bana benim gibi bir ahmak lazım. Belki de bana benim gibi bir ahmak lazım.
Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bize radyodoktora@trt.net.tr adresinden ya da tüm sosyal medya hesaplarından Radyo Doktoru yazarak ulaşabilirsiniz. Yapımda Didem Öztaşbaşı, teknik masada Aslı Yıkılmaz ve ben Doktor Ebru Cengiz sizlerleydik. Haftaya aynı gün ve saatte buluşana dek herkese sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.
Radyo Doktoru.